Ayrım 28.
Eski meclis başkanlarından Rauf Orbay. Ha Hüseyin Ceylan, Din Devlet İlişkileri 1. sayfa 128. Ha Hüseyin Ceylan bol keseden rütbe ve makam dağıtmaya devam ediyor. Rauf Orbay hiç meclis başkanlığı yapmamıştır. Türk Parlamento Tarihi H. Rauf Orbay'ın biyografisi 3. cilt sayfa 879. Sultan Vahidettin'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi. Ha Hüseyin Ceylan Büyük Oyun 1. sayfa 78. Ha Hüseyin Ceylan, Vahidettin'in milli mücadeleye katkısını kanıtlamak için yüzlerce belge taradığını iddia ediyor. Büyük Oyun 1. sayfa 87. Ama Ömer Faruk Efendi'nin Vahidettin'in oğlu olmadığını bilmiyor. Bu nasıl belge tarama, bilgi toplama? Ömer Faruk Veliaht Abdülmecid'in oğludur, Vahidettin'in de damadı. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'den daha yüksek rütbeye sahipti. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 359 resim 6. Mustafa Kemal 1 Nisan 1916'da, Kazım Karabekir ise 28 Temmuz 1918'de Mirliva yani Paşa olmuşlardır. KA Günlüğü sayfa 49, N. Baycan, çeşitli cephelerde Kazım Karabekir sayfa 451, AAM'de sayı 11 Mart 1988. Demek ki GRYT Ansiklopedisi yazarlarına göre 27 ay sonra terfi eden daha yüksek rütbe sahibi oluyor. Doğrusu aferin. Birinci Dünya Savaşı'nın insan zayiatı 371.508.686 kişiydi. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 280. Huy canın altındadır. Bu abartma huyunu Mustafa Kemal'e verildiği iddia edilen altınlar ile istiklal mahkemelerince verilmiş idam kararlarının sayısı konusunda da göreceğiz. İngilizler İstanbul'dan 676 siyasi tutukluyu Malta'ya sürdü. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 43. Sürülenlerin tamamı 144 kişi, tam liste Bilal N. Şimşir'in Malta Sürgünleri kitabının 415-420. Sayfalarında var. Dilipak Malta'ya sürülenleri 5 kat fazla gösteriyor. Erzurum'da da Felah-ı Vatan grubu çalışmalarına başladı. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 58. Felah-ı Vatan, Müdafaa-i Hukukçu Milletvekillerinin 6 Şubat 1920'de İstanbul Mebusan Meclisi'nde kurduğu grubun adıdır. KA Günlüğü sayfa 131. Bir meclis grubunun şubesi olmaz. İstanbul'daki grup hafta sonu tatili için Erzurum'a gelmiş de olamaz. Çünkü yolculuk gidip gelme 30 gün sürüyor. Dilipak'ın Erzurum'da çalışmaya başladığını iddia ettiği bu grup da ne? Anlayan biri gelsin. Dipnot, Dilipak belki inanmayacaksınız, Müdafaa-i Hukuk Derneklerinden de Hukuku Müdafaa-i İslamiye diye söz ediyor. Cumhuriyete Giden Yol sayfa 127. Said-i Nursi 1. Meclis'te vatanın kurtarılması yolunda çalışan aktif bir milletvekilidir. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 62. Yanlışlıklar komedyası tam gaz sürüyor. Said-i Nursi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak hiç bulunmamış, sadece 9 Kasım 1922 günü ikinci oturumu dinleyici lojasından izlemiştir. ZC 24. cilt sayfa 439. Dipnot. Bu masalı süslemek işini de H.H. Ceylan üzerine almış. 1992 yılında Almanya'da verdiği Vatan Haini Bunlar adlı konferansta şunları söylüyor. Bediüzzaman hep öyle bağlıyor sarığını. Çok haşmetli görünüyor tabii. Mustafa Kemal korkmuş. Meclisin önünde yakalıyor. Ya Molla Said, ben seni çok aydın bir din adamı olarak çağırdım meclise. Büyük hizmetler bekliyorum senden. Hala sen bu sarığı cübbeyi çıkarmadın. Derhal bu sarığı çıkarmanı istiyorum diyor. Bediüzzaman yakasına yapışıyor. Bana bak paşa, bu sarık ancak bu kelle ile beraber çıkar. Bunu bilesin ha diyor. 15 Kasım 1996 Kanal D ana haber bülteninde yayımlanan banttan. Bunlar masalcılığın Vahidettincilerin iliklerine işlemiş olduğunu gösteren birçok örnekten sadece birkaçı. İleride daha da işlenip süslenmişlerini okuyacaksınız. 11 Nisan 1920'de Osmanlı Meclisi Mebusanı fiilen kapandı. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 65. Osmanlı Meclisi Mebusanı 11 Nisan 1920'de fiilen değil, Vahidettin'in aynı tarihli iradesiyle resmen ve hukuken kapatılmış ve bu karar zorla uygulanmıştır. Milletvekilleri İstanbul muhafızı M. Natık Paşa ve beraberindekiler tarafından dağıtılır ve kapılar kilitlenir. Yeşke, TKS Kronolojisi sayfa 98, İMK İnal, Son Sadrazamlar sayfa 2057-2058. Dipnot. Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, meclis damat Ferit Paşa'nın marifetiyle feshedildi. Vahidettin sayfa 190. 18 Nisan'da Düzce isyanı başladı. Düşmana karşı savaşmak, daha çok iç isyanlara karşı koymak amacıyla Ankara'da Kuvve-i İnzibatiye kuruldu. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 65. Ankara'da Kuvve-i İnzibatiye adlı bir birlik hiçbir zaman kurulmamıştır. 18 Nisan günü Kuvve-i İnzibatiye adını taşıyan bir birlik kurulmuştur ama Ankara'da değil İstanbul'da. Düşmana karşı savaşan milli kuvvetleri tepelesin diye ve Vahidettin'in de imzasını taşıyan bir kararname ile. Türk İstiklal Harbi 6. Cilt İstiklal Harbi'nde ayaklanmalar sayfa 120. Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı serbest fırkayı kuran Kazım Karabekir Paşa. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyet'e giden yol sayfa 80. Tarih meraklılarının artık kahkahalarla güldüklerini tahmin ediyorum. Gençler için not, Kazım Karabekir Paşa serbest fırkanın değil, 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından biri ve başkanıdır. Serbest fırka ise 1930'da kurulacak olan bambaşka bir parti, başkanı da Fethi Okyar. 13 Eylül 1920'de Mustafa Kemal Halkçılık Programı adı altında bir broşür hazırladı ve TBMM üyelerine dağıttı. Bu hareketiyle Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk cemiyetlerini Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönüştürme yolundaki ilk adımlarından birini atmış oluyordu. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyet'e giden yol sayfa 81. Dilipak, devletin kuruluşuyla ilgili en önemli belgelerden birini Mustafa Kemal'in hazırladığı broşür sanıyor ve öyle tanımlıyor. Bir daha tekrarlamak ihtiyacını duyuyorum. Bunlar ne Osmanlı tarihini biliyorlar ne de Cumhuriyet tarihini. Yazarın broşür sandığı halkçılık programı, vekiller heyetinin siyasi, içtimai, idari, askeri görüşlerini hülasa eden ve idari teşkilat hakkındaki kararlarını gösteren bir programdır. 13 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet beyannamesi olarak okunur, tartışılır ve karma bir kurula havale edilir. Karma kurul bu programa dayanarak bir anayasa tasarısı hazırlayacak ve ilk anayasa uzun görüşmelerden sonra 20 Ocak 1921'de kabul edilerek yürürlüğe girecektir. Yani halkçılık programının müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönüştürülmesiyle hiçbir ilgisi yok. Dipnot 1. Devre Zabıt Ceridesi 3. Cilt Sayfa 179, 7. Cilt Sayfa 339, Samet Ağaoğlu Kuvayi Milliye Ruhu Sayfa 55-91, İsmail Arar Atatürk'ün Halkçılık Programı. Daha Mudanya Mütarekesi'nin üzerinden 20 gün geçmeden hilafet kaldırılmış, hilafetin kaldırılmasının üzerinden 20 gün geçmeden Lozan Konferansı çalışmalarına başlanmıştı. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyet'e giden yol sayfa 119. Dipnot Abdurrahman Dilipak olaylar dizisi için U. Koca Türk'ün Kaynakçalı Atatürk Günlüğü'nden yararlandığını açıklıyor. Ön söz sayfa 9. Açıklıyor ama çok üstün körü yararlandığı ve başkaca bir ciddi kitap okumadığı tarih yanlışlarından anlaşılıyor. Üstelik bütün olayları kendi kafasına göre yeniden yazıyor ve amacı doğrultusunda yorumluyor. Araya da kulaktan dolma bilgiler, türlü dedikodular, yersiz iddialar sokuşturuyor. Belgeleri, tanıkları, kaynakları yani bütün bir tarihi göz göre göre tersine çevirmeye çabalıyor. Sonuç 336 sayfalık bir hata koleksiyonu. Sonra da ön sözünü şöyle bitiriyor. Bu çalışmamdaki muhtemel hatalarımdan, eksiklerimden dolayı affınıza sığınırım. Bir iki hata elbette hoş görülür ama kimi maksatlı, kimi bilgisizlikten kaynaklanmış yüzlerce yanlışı affetmeye kimsenin gücü yetmez. Allah affetsin. Bütün yanlışlarını aktarsam bu mütevazi araştırma bir mizah antolojisine dönerdi. Onun için birkaç örnekle yetindim. Şu işe bakın, yazar o kadar önemsediği hilafetin kaldırıldığı tarihi bile bilmiyor. Kendisine yardımı olur umuduyla doğru tarihleri bildiriyorum. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 11 Ekim 1922, Lozan Konferansı'nın çalışmaya başlaması 20 Kasım 1922, hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924. 1920 yılı Mayıs ayı başına gelindiği zaman ortalıkta Yunanlıların da İzmir'e bir çıkarma yapacakları söylentileri dolaşmaya başlamıştı. K. Mısıroğlu Hilafet sayfa 153. Yunan ordusunun İzmir'e 1920'de değil 15 Mayıs 1919'da çıktığını K. Mısıroğlu'nun bile bildiğini sanıyorum. Bu herhalde bir dizgi yanlışı ama öteki yanlışlarına bakarak diyebiliriz ki böyle bir yanlış Hazret'le pek de yadırganmıyor. Daha bu tür binlercesi eğlendirici yanlış var ama bunları bir yana bırakıp belli başlı konuları ele almak istiyorum. Önce Vahidettin ve İstanbul yönetiminin milli mücadeleye karşı nasıl bir tavır takındıklarını görelim. 4. Vahidettin ve Damat Ferit hükümetleri hakkında bazı ön bilgiler. 4.1. Anadolu'da durum. Anadolu ne durumdaydı? Sessiz sedasız savaş yaralarını mı sarıyordu yoksa kan gölüne mi dönmüştü? Konuyu yaymamak için örnekleri Ege'den aldım. İzmir'in işgali ve işgali izleyen 40 güne ilişkin birkaç örnek. 15 Mayıs 1919 İzmir'deki askeri birlikler Ali Nadir Paşa'nın emrine uyarak İzmir'e çıkan Yunanlılara direnmezler. Buna rağmen o gün akşama kadar Yunanlılar ve Rumların çılgınlıkları sürer. Dipnot: Abdurrahman Dilipak şöyle yazıyor. Resmi tarihte belirtildiği üzere İzmir'de milli mücadelenin ilk kurşunu bir dönme olan Hasan Tahsin tarafından sıkılmamıştır. Şehrin dört bir yanından silah sesleri geliyordu. Şehir meydanında da birçok kişi aynı anda ateş açmışlardı. Ama bu işin şanı şöhreti de bir dönmeye kaldı. Cumhuriyete giden yol, sayfa 109. A. Meraklısı ilk kurşunla ilgili geniş, karşılaştırmalı ve ayrıntılı bir çalışma için Profesör Doktor Bilge Umar'ın şu kitabına bakabilir. İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, sayfa 119-171. Bütün iddia ve söylentileri değerlendiren Bilge Umar, ilk kurşunu atanın Hasan Tahsin olduğu sonucuna varıyor. Mihail R. Rodan'ın Yunanistan Küçük Asya'da adlı kitabının 22. sayfasında bu sonucu doğrulayan ilginç bir ipucu var. B. Bilge Umar'ın aktardığı hayat hikayesine göre Hasan Tahsin, Dilipak'ın iddia ettiği gibi dönme de değildir. Sayfa 116-199. Kaldı ki dönme olması olayın değerini ve Hasan Tahsin'in niçin küçülsün? Dönme demek kendi isteğiyle İslam dinini seçen kişi demektir. Müslümanlıkta buna ihtida, doğru yola girme denir ve memnunlukla karşılanır. Muhammed Ali Clay de dönme değil mi? Onun dönmesi neden yüceltiliyor da Hasan Tahsin'inki aşağılanıyor, anlamadım. Hazreti Muhammed Müslümanlığa çağırmadan önce Mekkelilerin hiçbiri Müslüman değildi. İlk Müslümanlar Müslümanlığı sonra seçtiler. Soyuksa yanılıyor muyum? Sonuç: 500'den fazla subay ve er şehit ve yaralı, 1000'den fazla sivil kayıp, birçok ırza tecavüz ve yağmalama olayı. Dipnot: Uluslararası Soruşturma Kurulu raporundan. 15 ve 16 Mayıs günleri şehirde Türk halkına ve evlerine karşı şiddet ve yağma hareketlerine girişilmiştir. Birçok kadınlara tecavüz edilmiş ve cinayetler işlenmiştir. 15. madde aktaran T. Yalazan, sayfa 45. Birkaç somut örnek. 1. İzmir'de Yunan askerleri yokluğundan yararlanarak evine girdikleri bir subayın eşine tecavüz ettikten sonra 4-5 yaşındaki kızının bikrini de parmakla bozarlar. T. Yalazan, Türkiye'de Yunan Vahşeti ve Soykırımı Girişimi, 1. cilt, sayfa 16. 2. Kordon boyunda şehit edilen Yüzbaşı Necati Bey'in 8 yaşındaki oğlu, babasının cesedi üzerine kapanınca Yunanlar çocuğu da süngülerler. N. Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken, sayfa 253. 3. İzmir limanındaki gemisinden kıyıyı, daha doğrusu kıyımı seyreden bir İngiliz deniz subayı, bu sırada rıhtımda su diye inleyen yaralı bir Türk erinin üzerine çömelen bir Rum kadının askerin ağzına işediğini görür. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 92. Dipnot: İzmir valisi Kambur İzzet bir genelge ile işgali genişleten Yunan birliklerinin özel törenle ve saygı ile karşılanmalarını isteyecektir. Kurtuluş Savaşı günlüğü, 1. sayfa 280. İngilizler de 19 Mayıs 1919 günü İzmit'i işgal ederler. Kurtuluş Savaşı günlüğü, 1. sayfa 259. Bu olaylar Yunanlar işgal sınırlarını genişlettikçe yayılıp artacak, yerel yetkililerce de sürekli olarak İstanbul'a bildirilecektir. 27 Mayıs 1919, Aydın işgal edilir, kıyım, yağma ve kundaklama başlar. 1. Birçok mahalleden biri olan Cuma Mahallesi'nde çıkarılan yangın sonucu 550 ev ve 30 dükkan kül olur. 50'nin üzerinde ölü. T. Yalazan, adı geçen eser, sayfa 21. Dipnot: Uluslararası Soruşturma Kurulu raporundan. Yangınlar Aydın şehrinin 3'te 2'sini tahrip etmiştir. Yanmamış olan evler ise yağma edilmiştir. Alevler içinde kalan mahallelerden kaçanların büyük bir kısmı Yunan askerleri tarafından sebepsiz olarak öldürülmüşlerdir. 32. ve 35. maddeler aktaran T. Yalazan, adı geçen eser, sayfa 48. Ayrıca M.L. Smith, Türkiye'nin üzerindeki göz, sayfa 127. 2. Kulaksızzade Mehmet Efendi'nin evine zorla girilir, kendisi, eşi, kızı ve kızının biri 5 yaşında, öteki 6 aylık olan iki çocuğu süngülenerek öldürülür. T. Yalazan, adı geçen eser, sayfa 22. 3. Yunan devriyeleri Aşağı Kozdibi mahallesinden 18 yaşındaki XXX hanıma tecavüz ettikten sonra ellerini kesip dişilik organına sokarak öldürürler. T. Yalazan, adı geçen eser, sayfa 27. Dipnot: Vahidettin Aydın'ın mezbahaya çevrilmesinden 42 gün sonra 8 Temmuz'da Aydın'ın mezbahaya döndüğünü ileri sürerek İngilizlerin yardımını isteyecektir. Yeşke, TKS kronolojisi, sayfa 49. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 415. Aradaki uzun süre amacının Aydın felaketini vesile ederek İngilizlerin yardımını istemek olduğunu düşündürüyor. 29 Mayıs 1919, Söke'nin Yoran köyünde nokta nokta efendinin evi yağma edilir. Eşine kocasının gözü önünde tecavüz edilir. T. Yalazan, adı geçen eser, sayfa 36. 4 Haziran 1919, Nazilli işgal edilir. Tecavüz, yağma ve öldürme başlar. Ezan okuyan müezzinler kurşunlanır. 1. Eşraf ve memurlardan 38 kişi zorla şehir dışına götürülüp öldürülür. 2. Sonra da Yunan askerleri evlere zorla girerek yağma ve tecavüze girişirler. 3. Bu durumdan şikayetçi olan bir kişiyi kurşuna dizerler. T. Yalazan, adı geçen eser sayfa 34. 12 Haziran 1919, Yunanlılar Bergama'yı işgal ederler. Çok acı olaylar sonucu 80 bine yakın Türk Bergama'dan göç edecektir. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 1. Cilt sayfa 318. 17 Haziran 1919, Menemen Kıyımı, kaymakam, jandarmalar ve bine yakın sivil öldürülür. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 1. Cilt sayfa 327. 25 Haziran 1919, Balatçık istasyonunda Yunan muhafızları tarafından trenden indirilen İslam yolcuların kadınlarına erkeklerinin gözleri önünde tecavüz edilir. T. Yalazan, adı geçen eser sayfa 29. Dipnot: Yunan zulümleri hakkında ayrıca K. Sağdamer, Anadolu'nun İşgali ve Yunan Mezalimi, BTT'de 49-1971, M.L. Smith, Türkiye'nin üzerindeki göz sayfa 102, S.R. Sonyel, İngiliz belgelerine göre Anadolu yanıyor, dizi yazı, Cumhuriyet Gazetesi 2.1992. Kadir Mısıroğlu bile diyor ki, Müslümanlar her ne pahasına olursa olsun mukavemete mecbur kaldılar. Yunan Mezalimi sayfa 190. Falih Rıfkı Atay da Akşam Gazetesi'ne şöyle yazar: Sade düşmana karşı vatanı değil, katile karşı canımızı koruyoruz. Eski Saat sayfa 100. Ama İstanbul halkın bu tepkisini isyan diye niteleyecektir. 4-2. Bu facialar karşısında İstanbul yönetiminin 1919'daki tutumu. Sadece küçük bir bölüme aktarılmış olan bu acı olayları bilen İstanbul yönetimi bu durumda ne yapar? Yer yer direnişe geçen halka hiç olmasa el altından destek ve cesaret mi verir? Yazık ki hayır. Pek kısa bir süre bocaladıktan sonra direnişi söndürmeyi kararlaştırır. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 311. Kısacası hem halkın hırzına, namusuna, evine, barkına, tarlasına, tapanına, çoluğuna, çocuğuna, geleceğine, devletin bağımsızlığına ve onuruna sahip çıkmaz, hem de sahip çıkmak için çırpınanlara engel olmaya çalışır. İşte İzmir'in işgalini izleyen 40 gün içinde İstanbul yönetiminin tutumunu belirten bazı örnekler. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk gibi yeni kurulan milli örgütlerin telgraflarının çekilmesini yasaklar ve Yunanlarla çatışmaya başlamış olan milli kuvvetlerin bastırıp dağıtılması için genelge yayınlar. 18 Haziran 1919, Refik Halit Karay, Min el-Bab ilel Mihrab sayfa 127, Yeşke, TKS Kronolojisi 1 sayfa 43. Dipnot: Ali Kemal'in genelgesi. Yunan işgali ne kadar gaddarane ve ne kadar haksız olursa olsun, mukavet edilmemesi, yani direnilmemesi, memleket kurtuluşunun ancak diplomasi yoluyla mümkün olabileceği ve İstanbul siyasetinden ayrılmanın memlekete ihanet olacağı, aksi surette hareket edenlerden hesap sorulacağı. Türk İstiklal Harbi 2. Cilt 1. Kısım sayfa 157. Hükümetten ayrılmadan önce illere yolladığı 26 Haziran 1919 günlü son genelgeden de birkaç cümle: Biz bugün Yunan veya İtalyan herhangi bir devletle olsun savaşa giremeyiz. Ordudan verilecek emirleri yerine getirmeyiniz. T. Gökbilgin, M.M. başlarken 1. cilt sayfa 149. Genelgenin tab metni ve fotokopisi BTT'de sayı 7 Nisan 1968. Bu hükümet mi milli mücadeleden yanaydı? Hükümet işgalin protesto edileceği İstanbul mitinglerini yasaklar. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 1. sayfa 261-277. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 307. Dipnot: Kadıköy kadınlarının çeşitli yerlere çektikleri telgraftan, milli hukukumuzu ve namusumuzu koruyacak hükümet ve erkek yoksa biz varız. Falih Rıfkı Atay, Çankaya sayfa 135. Damat Ferit Hükümeti 21 Haziran 1921 günlü kararıyla milli mücadeleye karşı açıkça tavır alır. Her ne adıyla olursa olsun hususi bir takım teşkilat kurulmasına ve halktan bu yolda mali ve bedeni isteklerde bulunulmasına, askeri ve mülki makamlarca asla meydan verilmemesi ve müteşebbisleri hakkında takibat-ı şedide icrası, yani şiddetli kovuşturma yapılması. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 388. Kararın orduya tamimi 8 Temmuz 1919 HTV'de sayı 2 belgene 34. Damat Ferit valiliğin izniyle toplanan Erzurum Kongresi'ni yasa dışı ilan eder, sivil ve asker her türlü yetkilinin bu kongreyi önleyip dağıtması için 20 Temmuz 1919'da emir verir ve özetle şöyle der: Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin arzu ve iradelerine ve vatanın yüksek menfaatlerine tamamıyla aykırı olan bu hareketin engellenmesi. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 84. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 137. F. Kandemir, Mustafa Kemal, arkadaşları ve karşısındakiler sayfa 111. Damat Ferit hükümeti 29 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in tutuklanmasını kararlaştırır. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 138. Gökbilgin, M.M. başlarken 1. cilt sayfa 170. Sina Akşin, İstanbul hükümetleri sayfa 478. Dipnot: İngiliz denetim subayı Yarbay Rawlinson Erzurum Kongresi'ni engellemeye çalışır. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 94. Fransız Yüzbaşı Bruno de Sivas valisini, Mustafa Kemal Sivas'ta bir kongre toplamaya kalkışırsa bölgenin 5-10 gün içinde işgal olunacağını söyleyerek tehdit eder. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 512. Dahiliye Nazırı Adil'in demeci: İzmir'de çete teşkil edenleri dağıtmak için icap ederse askeri kuvvete müracaat edeceğiz. 2 Ağustos 1919 Kurtuluş Savaşı günlüğü 2. sayfa 28. Dahiliye Nazırı Adil 8 Ağustos 1919'da şu genelgeyi yayımlar: Teşkilat-ı Milliye adı altında toplanan kuvvetlerin gecikilmeksizin dağıtılması. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 140. Gazetelerde şu demeci verir: İzmir'de çete teşkil edenleri dağıtmak için icap ederse askeri kuvvete müracaat edeceğiz. Kurtuluş Savaşı günlüğü 2. cilt sayfa 28. Dahiliye Nazırı Adil 13 Ağustos 1919'da Balıkesir Kongresi'nin dağıtılmasını ister. Bu emre dayanarak İzmir Valisi Kambur İzzet kongrenin öncülerinden H. Muhittin Çarıklı'nın tutuklanması için şu emri verecektir: Ellerine kelepçe vurularak adi bir suçlu gibi gözetim altında İstanbul'a gönderilmesi. Kurtuluş Savaşı günlüğü 2. sayfa 48. H.M. Çarıklı Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri sayfa 32. Dahiliye Nazırı Adil 13 Ağustos'ta Denizli Mutasarrıflığına verdiği emirle Alaşehir Kongresi'nin de engellenmesini isteyecektir. H.M. Çarıklı sayfa 242, Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 57. Dahiliye Nazırı Adil ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa Sivas Kongresi'nin dağıtılması için 3 Eylül 1919'da Yeni Elazığ Valisi Ali Galip ile Ankara Valisi Muhittin Paşa'yı görevlendirirler. Dipnot: Ali Galip konusu için Türk İstiklal Harbi 6. cilt, İstiklal Harbi'nde ayaklanmalar, sayfa 43-52, Yunus Nadi Ali Galip olayı, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 540, Mim Kemal Öke İngiliz ajanı binbaşı Noel, nazırların verdiği emir metni, Kazım Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 202, bu konuda 15. Kolordu'nun beyannamesi sayfa 219. Kazım Karabekir diyor ki, hükümeti merkeziye yani İstanbul valisiyle birlikte İngilizlere yardım ederek bütün şarkın felaketini mucip olacak bir Kürt ihtilali hazırlıyor. Tarihimizde bu kadar iğrenç vaka bilmiyorum. Sayfa 225. Damat Ferit İngilizlere 1920'de de milliyetçilere karşı Kürtleri birlikte kullanmayı önerecektir. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 145. Mısıroğlu Damat Ferit'in asla hain olmadığını yazıyordu. Başka nasıl hain olunur?